Radyo Doktoru. ...14.4 Türkiye'nin saatleri, herkese merhabalar. Güzel bir günde yine yaz sıcağıyla, memleket havasıyla birlikte... ...az önce duyduğunuz kalabalık yollarda, evinizde, sesimiz sesiniz... ...sizinle beraberiz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'na herkese merhabalar. Radyo Doktoru'na hoş geldiniz. Ben Özgür Aksuna.
Ben Ebru Cengiz.
Yine birbirinden ilginç, önemli ve keyifli konuları konuşacağız. Belki bazı şeyleri değiştireceğiz hayatımızda. Belki bazı şeylere yeniden bakmayı öğreneceğiz. Belki... Hayretler içerisinde kalacağız. İlk defa keşfedeceğiz ama mutlaka bize fayda sağlayacak bir şeyler konuşacağız. Bugün yine çok güzel konularımız var. Tabii sıcaklar, yaz dönemindeyiz. Aşırı sıcakları konuşacağız. Bu dönemi nasıl iyi geçiririz? Yaşam kalitemizi nasıl güçlendiririz? Nelere dikkat etmemiz lazım? Bunların detaylarını alacağız birazdan. Ve sonrasında da dalış sevenler için. Evet, yani scuba, dalış ve buna benzer sporlara merak olanlar için ya da ilgisi olup ya da hiç bilmeyenler için aydınlatıcı bilgiler vereceğiz. Hatta onunla ilgili bir uzmanımız bizim sorularımızı cevaplayacak. Hepsi birazdan. Önce kısa bir aramız var. Biraz şarkı dinleyelim. Arkasından sohbet etmeye başlayacağız.
Memleketime çoktan bahar gelmişti. Başakları şimdiden göğe ermişti. Dağlarını gelincik basmıştı. Yer gök ve yürek çiçek açmıştır. Kirazlar olmadan tez vakitti. Asmanın sürgün veren dallarında Nergis'in zerenin taç yapraklarında başımı omzuna yaslamaya hayata yeniden başlamaya bağında bahçende pınarlarında içimi kamaya ellerinde kızlarla oğlanlar oynaşıyordur şimdi, ah hem de nasıl, başlayan biten tazelenen aşklar başlıyor ömrümüzde. Kirazlar olmadan tez vakitte sürgün veren dallarında. Nergisin zerenin taç yapraklarında. Seninle baharı kutlamaya geliyorum. Başımı omzuna yaslamaya.
Türkiye'nin saatleri, Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan tekrar merhaba. Radyo Doktoru'nda sohbet etmeye başlıyoruz. Ebru, çok sıcak havalar.
Fena.
Ne yapıyorsun bu sıcaklarda? Geceleri yatabiliyor musun sıcaktan?
Evet, benim de uyku düzenim bozuldu hakikaten. Böyle gece kalkıyorum, serinleme ihtiyacı duyuyorum. Bu arada yapmamam gereken başka bir şey yapıyorum, yiyorum.
Gece. Ondan sonra diyorsun ki, acaba niye hararet yaptı?
Kilo alıyoruz kilo. Aynı zamanda.
Bir sürü şeye sebep oluyor.
Ki benim kronik hastalığım olmadığı halde. Acaba kronik hastalığı olan hastalar ne yapıyor?
Bu sıcaklarda tansiyon olanlar, kalbi olanlar ne yapıyor?
Şeker hastalığı olanlar.
Ne yapıyor? Ya da sağlıklı bir insan ne yapmalı? O zaman hadi soralım. Doktor Emel Bayrak şu an yanımızda, canlı yayın konuğumuz ve sorularımızı cevaplamak için hazır bekliyor. Öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Bu sıcaklarda ben direkt olarak soruyorum. En çok neye dikkat etmeniz gerekiyor? Hep derler ya su. Peki su bunun miktarı ne, nasıl yapılmalı ve bunun dışında özellikle nelere dikkat edilmeli? Sıcakla alakalı bilmemiz gereken tehlikeler neler? Hepsini sormayayım yeter.
Evet.
Şimdi su çok önemli ama öncelikle tabii sıcağa maruz kalmamaya çalışmak lazım. Bu şekilde hava sıcaklarının çok yüksek olduğu günlerde öncelikle güneşin zararlı etkilerinden, yani ultraviyolenin zararlı etkileriyle aşırı sıcağa maruz kalmayı da ayırt ederek hareket etmek lazım. Öncelikle aşırı sıcağın vücudumuzda ne gibi etkiler yarattığını isterseniz konuşalım. Bir kere dediğiniz gibi en önemli şey sıvı kaybına sebep oluyor.
Terliyoruz.
Terliyoruz. Vücudumuz kendi ısısını koruyabilmek için, ayarlayabilmek için terleme mekanizmasını devreye sokuyor. Terliyoruz ve aşırı sıvı kaybediyoruz. Sağlıklı bireylerde, gençlerde susama mekanizması, vücudun sıvı alımı tabii ki daha kolay. Ama kronik hastalığı olanlarda, özellikle yaşlı hastalarda susama mekanizması da bozulabiliyor. Ve hasta aşırı sıvı kaybettiği halde sıvı almaya yönelmeyebiliyor. O zaman işte çok tehlikeli hal alabiliyor. Hipertansiyon hastalarında olsun, diyabet hastalarında olsun biliyorsunuz su tüketimi öncelikli olarak dolaşımın sağlanması ve böbrek fonksiyonlarının korunması için çok önemli. Nasıl görüyoruz hastaları? Acil servislere nasıl başvuruyorlar özellikle? Aşırı tansiyon düşmeleri. Bazen aşırı sıvı kaybına vücudun tepkisiyle aşırı tansiyon yükselmeleri, beyin kanamaları, kalp krizleri. Aşırı sıcaklarda acil servislere sıklıkla olan başvurular bunlar.
Kaç derece aşırı sıcak? Şimdi aslında hani böyle devlette yasal olarak bunun bir sınırı var galiba. İşte gebeler ve kronik hastalığı olanların 40 derece üstü.
Evet.
Peki ben bunların aynı olduğunu düşünmüyorum işin açıkçası. Yani bir diyabetik bir hastayla bir hipertansiyonu olan hastanın aynı şekilde değerlendirileceğini düşünmüyorum. Yani hasta
tabii, nörolojik hastalarda hiç değerlendirilmemeli mesela. Yani çünkü vücudumuzun kendi ısısını 37,5 derecelik bir vücut ısımız var ve vücut bu ısıyı her ne pahasına olursa olsun korumaya çalışıyor. İşte terlemeyle olabiliyor. Mesela aşırı soğuğa kaldığımızda da vücudumuz ısı üretmeye çalışabiliyor. Kan dolaşımını ona göre ayarlıyor. Yani vücudun kendi ısısını korumaya dönük bir mekanizması var. Mesela nörolojik beyin hasarı olan, bir takım nörolojik hastalıkları olan hastalarda bu bozulabiliyor. Diyabetik hastalarda bozulabiliyor. Biliyorsunuz diyabetik hastalarda sinir iletimi de bozuluyor. Hissizlikler ortaya çıkabiliyor. O zaman çok daha tehlikeli. Ama evet, yani 40 derecenin üzerindeki sıcaklıklar yani aşırı önlemler almamız gereken durumlar. O dönemlerde zaten mümkünse kronik hastaların, yaşlı hastaların hiç dışarıya çıkmamaları öneriliyor. O yüzden tatil yapılıyor, biliyorsunuz işte hamilelerin, çocukların, yaşlıların dışarı çıkmamaları sağlanmaya çalışıyor, engellilerin hakeza. Ama dediğim gibi vücudun kendi ısısının üzerindeki bütün ısılar sıcağa maruz kalma olarak değerlendirilebilir.
O zaman aslında 36 derecenin üstü kronik hastalığı olanlar için dikkat edilmesi gereken bir ısı değil mi? Yani öğle saatlerinde dışarı çıkmamak lazım belki.
Evet, yani 11 ile 16 saatleri arasında mümkün olduğunca hem sıcağa hem de ultraviyoleye maruz kalmamak lazım.
Bir de yaş olarak sağlıklı olsak bile 65 yaş üstündeysek eğer gene biraz daha temkinli olmakta.
Yani yaşlı hasta grubuna giriyor, o da çok önemli. Ama bir taraftan da şunu da dikkate almak lazım. Ultraviyoleden aldığımız zarar ilk 20 yaşımıza kadar çok daha fazla. Yani ilk 20 yaşta alınan ultraviyole ileri yaştaki cilt kanserleri için çok büyük risk faktörü. Özellikle malign melanom için çocukları da çok ciddi korumak gerekiyor. Yani 20 yaşınıza kadar aldığınız ultraviyole çok da tehlikeli. Yani sıcağa maruz kalmayı hadi orada genç hastalar daha kolay tolere edebilir, bilinçli hastalar onu giderebilir. Ama ultraviyoleden zarar görmeyi eğer bilinçli olarak engellemezseniz, ki işte 16 saatler arasında dışarı çıkmayarak, güneş gözlüğü kullanmayarak, şapka takmayarak, güneş kremlerinden faydalanmayarak yahut güneş koruma kıyafetleri giymeyerek direkt ultraviyoleye maruz kaldığınız zaman cilt kanseri olma riskiniz ilk 20 yaşına kadar aldığınız ultraviyole ile çok daha fazla.
Şimdi gençler deyince, gençler ve çocuklar 20 yaş altı deyince benim aklıma direkt plajlar geldi ve direkt güneş çok çarpmaları tehlikeli. Aklıma geldi. Evet. Şimdi güneş çarpması olduğunu, vücudumuzda bir takım değişikliklerin olduğunu nasıl anlarız? İlk belirtileri nelerdir? Yani ilk hani bilincin kapanmasıyla başlamıyor bu iş. Evet. Bizi uyandırması gereken belirtiler neler?
Evet. Şimdi sıcak çarpması ya da güneş çarpmasının bir önceki aşaması aslında sıcak bitkinliği denen bir durum. Yani ilk olarak bir işte sıvı ağırlık kaybından geliyor ve damarların evet genişlemesinden kaynaklanan bir bitkinlik, bir ve ağırlık, halsizlik. Ki polikliniklere çok fazla hasta bu sıcak bitkinlikleri nedeniyle başvurur. İşte elim ayağım kalkmıyor, başım dönüyor. Bunlar yine hep mesela damarların genişlemesiyle beyin kan akımının bozulması. Özellikle oturduğunuz yerden hızlıca ayağa kalktığınızda, yaşlı hastalarda yürürken göz kararması, hep tansiyon düşüklüğü ve dolaşım problemleriyle ortaya çıkar. Sıcak çarpmasının da ya da güneş çarpması aynı terimler, bir önceki aşaması bu. Halsizlik, bitkinlik, baş dönmesi, görmede bulanıklaşma ilerleyen aşamalarla.
Aslında sonra ebeveynleri uyaralım bu konuda değil mi? Yani hani çocuk yüzdüğü için yorulmuş ya da çok işte hareket ettiği için o yorgunluk değil, sıvı kaybı sebebiyle güneşte çok kaldığı için bunu yaşıyor olabilir.
Tabii evet, yani eğer oyuna, güneşe, denize bile hani çocuk zamanı kontrolü kaybederse gerçekten bunlar yaşanabilir. Yaşlı hastalarda çok daha fazla yaşanır. Çünkü damar elastikiyeti değişiyor, kötüleşiyor. İşte dediğim gibi sıvı almaya yönelme azalıyor. Ebeveynleri hem sıcak çarpması hem de ultraviyoleye maruz kalma açısından şiddetle uyarıyoruz.
Peki bu sıcak çarptığında başa buz koyma, enseye buz koyma, bileklere buz koyma ve buna benzer hemen önlemler alınır. Bu ne kadar doğrudur ya da yapılmalı mıdır?
Doğrudan buz koyma şeklinde değil aslında, ama mesela sıcak çarşaflara sarma şeklinde hareket edilebilir. Soğuk bir alana alma şeklinde olabilir. Klimalı bir ortama almak şeklinde olabilir. Çünkü buz koyduğunuz, işte enseye buz koyduğunuzda kan akımını da yavaşlatabilirsiniz lokalize olarak. Hmm. O yüzden yani lokal bölgelere buz koymaktansa hastayı ıslak bir çarşafa sarmak, klimalı bir ortama almak, bunlar çok daha, ya da bir ventilatörün karşısına koymak çok daha doğru yaklaşımlar. Yani suyla soğutmak.
Bu arada bolca sıvı vermek.
Ya da işte soğuk bir küvete girmek.
Evet yani, ama şuna çok dikkat etmek
çok
lazım.
Çok soktular beni küçükken oradan biliyorum.
Evet, ateş çocukları da değil mi?
Küvet gördüğümde travma var bende. Küvet gördüğüm zaman böyle direniyorum.
Bilinçli hastada bunlar geçerli önlemler. Özellikle su içirilmesi. Eğer hastada bilinç bulanıklığı dahi varsa... asla sıvı ya da tabii, ağızdan bir şey vermemek lazım. Direkt. Aspire eder. Yani akciğerlerine gider sıvı. Eğer bilinç bulanıklığı varsa hastada zaten mümkünse soğutup bir sağlık kuruluşuna başvurmak ve damardan sıvı verilmesini sağlamak lazım.
En kısa zamanda hastaneye ulaştırmak
evet,
lazım.
Yani yutma zaten problemi olduğunu düşüneceğiniz hastaya sıvı vermemek
tabii
lazım.
Ve evde de oyalamamak lazım zaten
evet,
o hastayı.
Evet. Çünkü ölümcül sürede sonuçlanabiliyor. Yani sıcak çarpması zaten vücudun o az önce bahsettiğimiz kendi ısısını ayarlayamamasıyla ortaya çıkan bir şey. Terleme de duruyor. Yani vücut kendini soğutamıyor. Onun için mutlaka hastaneye götürmek lazım.
Peki sıvı kaybımız olduğunu nasıl anlarız?
Ben şöyle anlıyorum. Yorgunluk.
Evet, o bayağı ileri bir aşama cildimizin buluşması.
Evet, yani elimin evet üzerindeki deriyi böyle yukarı doğru kaldırıyorum, biraz tutuyorum, sıkıyorum, hatta cimcikliyorum kendimi, bırakıyorum. Yani evet, buradan diyorum ki fena değil. Hani yavaş yavaş aşağı iniyorsa diyorum ki susuz kalmışım. Evet. Bu yaşlılarda daha çok belli olur. Hani ben böyle dedem yöntemleriyle bakıyorum ama başka var mı yöntem
tabii
acaba?
Tabii o aşamaları aslında bırakmamak lazım. Şimdi öncelikle susama önemli bir vücudun bulgusu, belirtisi. Yani onu dinlemek lazım. Bir. İkincisi, mümkün olduğunca hani günlük 1,5 litre suyu içiyor olmaya özen göstermek lazım.
Zorla da olsa içireceğiz.
Yani zaten aslında bunun bir zorluğu yok.
Ama yani, içemeyenler var. Ben içemiyorum diyorlar mesela.
O zaman onun içine hani limon mu katarlar, tarçın mı katarlar? O suyu bir içilebilir hale getirmek lazım. Şimdi bir takım hastalar vardır. Mesela kalp yetmezliği olabilir, kronik böbrek yetmezliği olabilir. Bunlar yani doktorlar tarafından sıvı kısıtlaması yapılan hastalar da vardır. Yani zaten o hastalar...
Böbrek hastalarında.
Evet, böbrek hastalarında. O hastaların hani doktor kontrolünde sıvı tüketmeleri gerekir ölçüm. Ama onun dışında aşırı terlemenin olduğu zamanlarda daha da fazla 2-2,5 litreye kadar rahatlıkla çıkabilen ama günlük 1,5 litre sıvıyı, suyu tüketmekte fayda var. Şuna da lütfen dikkat edilmesini isterim. Mesela hasta işte ben çay içiyorum, kahve içiyorum onun yerine, suyun yerine. Böyle bir şey yok. Özellikle çay, kahve bunlar idrar söktürücü özelliği olan da içecekler. Yani vücuttan sıvı kaybına da sebep olabilecek içecekler.
Diüretik dedikleri.
Diüretik, evet.
Aslında idrar rengimiz de.
Teknik terimleri de öğreniyorum.
Tabii ki. Yani çok idrar rengimiz de değil mi?
Evet,
İpucudur
yani
aslında.
Yani en güzel belirteç aslında idrar rengi. Yani hani sudan birazcık daha koyu olabilir. Ama hani koyu bir idrar aşırı bir susuzluk göstergesidir. Yani evet, en güzel belirteç aslında idrar rengiyle insan ne kadar susuz olduğunu anlayabilir vücudunun.
O yüzden açılana kadar renk içmeye devam.
Kesinlikle.
Evet. Şunu da hatırlatayım. Şimdi vücudumuza aldığımız işte diyelim ki oturduk 1 litre suyu 10 dakika içinde içtik. Şimdi bu bizim günlük su ihtiyacımızı karşılamıyor. Vücudumuz öyle suyu depolayabilen bir mekanizmamız yok. O 1 litre suyun 700 cc'sini yani %70'ini ilk 2 saatte zaten atıyor. O yüzden suyu bölmek gerekiyor. Yani oturup bir litreyi 10 dakikada içebilirsiniz. Ama bu bizim bahsettiğimiz sıvı tüketimi bu değil. Yani gün içerisine yaymak.
Evet, damla damla yudum yudum.
Azar azar olsa.
Aynen. Çay içer gibi su içmek lazım. Evet,
masada
aslında
şişeyi bulundurup evet, aklımıza aynen geldikçe birer ikişer evet yudum içmek lazım. İşte evet, ben mesela yapıyordum onu. Ya ben bugün hiç su içmedim deyip şişe pet şişeyi kafaya dikip tamam içtim bak bayağı içtim deyip kendimi
o
kandırıyordum.
O bir anda böbreklerinize yüklenmek olur
i̇şte
başka
bak,
da bir şey
gördüm neler
yani
yapıyorum ben. İşte hiç söylemiyorsun bunları bana. Ben neler yapıyorum bak su içiyorum diye kandırıyorum kendimi.
Biz hep böyle tansiyon hastaları ve güneşi konuşuruz ya da şeker hastaları onlar kendilerinde de zaten aslında ufak tefek sıkıntı hissederler. Bu havalar bana hiç iyi gelmiyor diye. Ama nörolojik hastalıklar böyle bir geride kalır. Epilepsiler ya da migren. Hı hı, hı. Bu epilepsi nöbetlerini ya da sağır hastalığı nöbetlerini diyelim, tetikler mi sıvı, sıcaklar?
Sıcaklar ve sıvı kaybı ilk olarak beyin dolaşımını, beyin kan dolaşımını da etkilediği için aynı hastalarda mesela kalp krizleri de görebiliyoruz. Oradaki etken de kan dolaşımının bozulması, yani kalbi besleyen damarların yetersiz kanı kalbe taşıması yahut beyin damarlarının yetersiz kanı beyne taşıması hem epilepsi nöbetlerini tetikleyebilir hem migreni tetikleyebilir. Migrende zaten biliyorsunuz mekanizma bir, yani damarların genişlemesidir ki sıcağında en hızlı yarattığı etki. Yakından etkili.
Evet, o zaman evet. Nörolojik
sıkıntısı. Nörolojik hastalarında evet mümkün olduğunca sıcağa maruz kalmamaları gerekir. Bir de şu çok önemli, nörolojik hastalarda, engelli hastalarda zaman zaman ne yazık ki böyle haberlerde falan bu şekilde tatsız hikayelere rastlıyoruz. Arabalarda, kapalı mekanlarda yani bırakılmamaları bu hastaların çok önemli. Yani güneşin altında değildir ama kapalı bir arabada, kapalı çok sıcak bir mekanda bırakılmamaya yakınları
özellikle
tarafından çok.
Çocukların değil mi?
Evet. Ve hayvanların da yani hani işte arabada kilitlenip gidilmesi çocukların. Çünkü hani olmaz gibi geliyor ama oluyor.
Maalesef
sanıyorum.
Öyle kötü kazalarda evet, yaşıyoruz.
Yani ne yazık ki.
Bunların dışında atladığımız şeyler olabilir. Belki dinleyicilerimiz sormak isterse çift 090 312 463 34 19 463 34 21 elektronik postayla radyodoktoru@trt.net.tr sosyal medyadan da Radyo Doktoru adreslerinden bize yazabilir, ulaşabilirler. Eğer varsa merak ettikleri, belki farkında olmadığımız kendilerine özel durumlar olabilir çünkü onlara da sorabilirler.
Biz sağlıklı yaşam adına her programda spor öneririz. Ama havalar çok sıcak. Hangi saatlerde spor yapalım ve önerebileceğimiz sporlar neler?
Evet.
Ben mesela kestim, spor yaptığımda erken saatte bile yapsam, geç saatte bile yapsam havadaki nemden dolayı inanılmaz terliyorum. Yani çarpı iki su kaybım oluyor. Fazla su kaybediyorum. Sonra diyorum ki yapmasam mı acaba? Yani çünkü pelte gibi eriyip gidiyorum yani.
Değil mi? Hepimizde evet. Böyle böyle spora da ara verdiğimiz bir dönemdir ama
isteksizlik
aslında
isteksizlik yaratıyor.
Evet, çok da ara vermemek lazım. Bu hani bir hayat tarzı olarak yaz kış her zaman yapmamız lazım ama tercihlerimizi değiştirebiliriz belki.
Mesela evet.
Bir kere güneş altında kesinlikle yürüyüş bile yapılmamalı.
Performans gerektiren hiçbir şey yapmıyoruz.
Asla. Yani hani güneşe direkt maruz kalarak kesinlikle, yani tutun ki hani dışarı bile çıkmamaktan bahsettiğimiz dönemler olabiliyor hem sıcak hava hem ultraviyole açısından. Bir kere yoğun fizik aktiviteleri ya sabah saatlerine ya akşam saatlerine, yani güneş ışınlarının doğrudan üzerimizden çekildiği saatlere vermeliyiz ve hakikaten ağır egzersizlerden, sıcak havalarda kaçınmak lazım. Yani çok iyi soğutulmuş bir mekanda yapılabilir belki ama yoğun aktivitelerden terlemeyi artırdığı için ve aynı zamanda damarlarımız sıcakta genişlediği ve dolaşımımız bozulduğu için yoğun spordan kaçınmak lazım. Ama yüzme gibi, hafif yürüyüşler gibi hani daha sağlıklı aktivitelere devam edilebilir.
Ama denizde yüzme olunca öğle saatlerinde bunu da yapmayın kesinlikle diyeceğiz. Havuz kullanıyorsak
tabii. Yani kapalı mekanlarda yüzülebilir ama 10 ve 16 saatleri arasında ultraviyoleye maruz kalmaya, yani açık havada olmaya, güneşin, denizin içinde bile olsanız fark etmez, önermiyoruz.
Belki dalarsak sorun olmaz, güneşten uzaklaşabiliriz.
Evet, onu da sorarız biraz.
O zaman dalalım, evet bak dalalım,
biraz
dalış yapalım.
Da peki en son olarak da beslenmede özellikle önereceğiniz bir şey var mı?
Evet, sıvı alımının beraberinde ben hem kişisel olarak hem de hekim olarak hani mevsim sebze ve meyvelerinin tüketilmesini çok doğru buluyorum. Yani mutlaka doğanın bize o meyveyi, sebzeyi o mevsimde vermesinin bir sebebi var.
Değil mi?
Ve bundan bağımsız hareket etmememiz gerekiyor. Bir kere aşırı yağlı yiyeceklerden, aşırı karbonhidratlı yiyeceklerden kaçınmamız gerekiyor. Dediğim gibi meyve ağırlıklı beslenmek gerekiyor. Az ve sık öğünlerle beslenmek gerekiyor.
Peki bu dönemde soda da alabiliriz değil
maden
mi?
Maden suyu. Evet, ya da evet. Maden evet. Suyu, soda farklı bir kavram biliyorsunuz. Maden suyu, hani günde 2 şişe maden suyunu, dediğim gibi eğer bir kısıtlama söz konusu değilse hekim tarafından yapılmış, mineral desteği açısından da rahatlıkla alabilirsiniz.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz güzel bilgiler için Emel Bayrak'a çok teşekkür ediyoruz. İç hastalıkları uzmanı. Ve programımızı burada kapatıyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle herkese güzel, keyifli bir gün diliyoruz. Ben Özgür Aksu'na.
Ben Ebru Cengiz.
Sağlıklı kalın, hoşça kalın.
Radyo Doktoru.